Ayrım 5. Malta sürgünleri. Bilal Neyşimşir. Sayfa 61. Fransız tepkisi. Bu İngiliz planına ilk tepki Fransa'dan geldi. Fransa, İngiltere'nin müttefikidir. Türkiye'nin, Türklerin dostu değildir. Sömürgecidir, emperyalisttir. Türkiye'nin paylaşılmasında İngiltere ile ortaktır. Türk topraklarının işgal edilmesine katılmaktadır. Türkiye'ye dikte edilecek barış koşullarını İngilizlerle birlikte hazırlamaktadır. Ama yine de Fransa, İngiliz planına tepki göstermekten kendini alamaz. Her şeyin bir ölçüsü sınırı olmalı. Ölçüsüz, sınırsız İngiliz planını sömürgeci Fransa bile hazmedemez. Amiral Calthorpe, Lord Curzon'un talimatını alır almaz, İngiliz planını bir notaya döker. İstanbul hükümetine verecektir. Vermeden önce bu notayı İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Franche d'Espere'ye gösterir. Türklere tepeden bakan, hatta küstahça davranan bu kibirli Fransız askerinin hukuk anlayışı, İngiliz planını kavramaya, hazmetmeye engeldir. Fransız generali hemen yazılı olarak İngiliz planına katılmadığını Amiral Calthorpe'a bildirir. 11 Şubat 1919 günü İngiliz Yüksek Komiserine şu yazıyı yollar. Osmanlı Dışişleri Bakanı'na vermek niyetinde olduğunuz Cumhuriyet Fransa Yüksek Komiserliği'ne de bildirmek lütfunda bulunduğunuz mektup, nota taslağı konusunda az önce bilgi edindim. Gerek savaş tutsaklarına, gerek Ermenilere karşı taşkınlıklarda bulunmaktan, genel bir anlamda savaş yasalarını çiğnemekten sanık kişilerin araştırılmaları, cezalandırılmaları gerektiği konusunda sizinle aynı görüşteyim. Ancak belirtmem gerekir ki, benim kanımca Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal edilmemiş bölgelerinde suçluların araştırılması, yargılanması, cezalandırılması Türk makamlarının kendilerine düşen bir görevdir. Tabii müttefik askeri makamları bunu gözetleyip denetleyecekler. Görevin nasıl yerine getirildiği konusunda hükümetlerine bilgi vereceklerdir. Bu görüşüme katılacağınızı umarım. F.O. 371-4173-42787 Franche d'Espere'den Calthorpe'a yazı İstanbul 11-2-1919. Fransız generali sınırlı, denetimli de olsa Türk devletinin yargı yetkisini kabul ediyor. Osmanlı devletini tam bir sömürge gibi görmüyor demekti. Fransız ve İngiliz görüşleri arasında temelde ayrılık vardı. Amiral Calthorpe bu yazıyı alır almaz durakladı. Türk hükümetine vermeye hazırlandığı notayı durdurdu. Hemen Londra'dan talimat istedi. Fransız görüşüne katılmadığını, bu arada suçluları yakalatmak işini sürdürdüğünü de söyledi. F.O. 371-4172-24082 Calthorpe'dan Foreign Office Şifretel İstanbul 12-2-1919 No 305. Yani sanıkların yakalanmaları, yargılanmaları konularında görüş ayrılığının çözümlenmesini beklemeden İngiliz Yüksek Komiseri sanıkları tutuklattırıyordu. Londra'daki İngiliz makamları da bir şaşkınlık geçirdiler. Şimdiye kadar kendi kendilerine suçlar uyduruyorlar, bunlara karşı tedbirler düşünüyorlardı. İlk kez karşılarına değişik bir görüş çıkmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir görevli suçu Amiral Calthorpe'un üzerine atmaya kalkıştı. Suçluları Malta'ya sürmek Calthorpe'un kendi önerisiydi, dedi. Bir başka görevli konuyu askerler arasında bir rekabet gibi gördü, şunları not etti. General F. d'Espere ile Yüksek Komiser Calthorpe arasında bu ilk görüş çatışmasıdır. Sorun aslında askeridir. Nota henüz Türklere verilmemiştir. Fransa hükümeti istiyorsa ve Savunma Bakanlığı da razıysa nota değiştirilebilir. İBİ'de. Bir kez de Paris'in görüşü soruldu. İngiliz planına karşı tepkinin General Franche d'Espere'in kişisel görüşü olmadığı, askerler arasındaki rekabetten de doğmadığı anlaşıldı. Fransa hükümeti özetle şunları söylüyordu. Türkiye'nin işgal edilmemiş bölgelerinde müttefikler sanıkları tutuklayamazlar. Sanıkların Türkiye dışına sürülmelerini de Fransa kabul edemez. Bu, Türklerden öç almak istendiği izlenimini yaratır, sürülecek kişilere ün kazandırır. Fransa hükümeti General d'Espere'in görüşlerini desteklemektedir. Öteki müttefik subayların da generale yardımcı olacaklarını ummaktadır. Fransız görüşünün İngiliz hükümetince de paylaşılacağı umulmaktadır. F.O. 371-4172-28138 Lord Derby'den Foreign Office'e şifretel çok acele Paris 19-2919 No 358'e D. Fransa'nın direnmesine rağmen İngiltere görüşünü değiştirmedi. 25 Şubat günü Mr. Balfour Paris'ten talimatını verdi. Fransız görüşünün değişik olduğunu bildirdi. Hazırlanmış olan notanın değiştirilmeden Türk hükümetine verilmesini istedi. Sonradan burada, Paris'te ya da Londra'da itiraz seslerini yükseltmek Fransızların kendilerine kalmış bir iştir, dedi. F.O. 371-4172-31389 Balfour'dan Foreign Office Şifre Tel Astoria Paris 25-2919 No 369 5 Mart günü Fransa Dışişleri Bakanı Stephen Picon bir kez daha yazılı olarak Fransız görüşlerini İngiltere'ye bildirdi. İşgal edilmemiş yerlerde müttefiklerin Türkleri tutuklayamayacaklarını yineledi. Barış konferansının kararından önce sanıkların yargılanmamaları gerektiğini savundu. Sanıkların tutuklamalarının da ayrıcalık yarattığını söyledi. Şöyle dedi. Müttefiklerin suçlu sanılan Türk subayları ile görevlilerini hemen tutuklatmak istemeleri yalnız bir düşman için yani Müslüman Türk aleyhinde ayrım yaratmak oluyor. Bulgar, Avusturyalı ve Alman suçlular tutuklanmış ya da rahatsız edilmiş değillerdir. F.O. 371-4172-36160 Derby'den Foreign Office Şifretel Paris 53939 No 454 Fransa Dışişleri Bakanı'nın bu sözlerini okuyan bir İngiliz dışişleri görevlisi pratik değil akademik dedi. Tartışma orada kesildi. Hukuk açısından haklı olan Fransız görüşü kağıt üzerinde kaldı. İngiltere yolundan şaşmadı. Yalnız bu yazışmalar yüzünden Türkiye'ye verilecek İngiliz notası bir ay gecikti. 5 Mart 1919 günü İngiliz notası hiç yumuşatılmadan Osmanlı Dışişleri Bakanı'na verildi. Bir gün önce de damat Ferit Paşa sadrazam olmuştu. Yeni sadrazamın da işbirliğiyle Türk savaş suçluları konusundaki İngiliz planı artık resmen acımasızca uygulanacaktı. Bu yazışmalar yapılırken İstanbul'da tutuklamalar 2 aydır zaten sürüp gidiyordu. Bekir Ağa Bölüğü 1919 yılının ilk günlerinde Tevfik Paşa hükümeti zamanında İstanbul'da bazı kişilerin tutuklanmasına başlandı. İngilizler sınır boylarında cephelerde Türk subaylarını tutuklarken padişah hükümeti de başkentte işe koyulmuştu. İstanbul hükümetiyle işgalciler şimdilik iki ayrı koldan yürüyorlardı. İş birliği ve iş bölümü içinde birbirlerini bütünlüyorlardı. Ülkede yaman bir yıldırma başlatılmıştı. İstanbul'da tutuklananlar çoğunlukla Bekir Ağa Bölüğü adı verilen Harbiye Nezareti cezaevine tıkılıyorlardı. Ocak ayında başlayan tutuklamalar Şubat, Mart aylarına doğru gittikçe artarak korkunç bir insan avı biçimine dönüşecek, Bekir Ağa Bölüğü de günden güne tıklım tıklım olacaktı. Bu cezaevine tıkılan sözde savaş suçluları ileride ya Malta'ya sürülecekler ya da Düzmece Sıkı Yönetim Mahkemelerinde süründürüleceklerdi. İçlerinden ipe çekilenler bile olacaktı. Bu bakımlardan mütareke yıllarında Bekir Ağa Bölüğü'nün pek uğursuz bir yeri vardır. O yıllarda Bekir Ağa Bölüğü'nden kimler gelip geçmiştir, kimler bu cezaevinde çile doldurmuştur kesinlikle bilinmez. O zamanki Osmanlı makamlarının İngilizlere verdikleri bilgilere göre Bekir Ağa Bölüğü'ne Türk siyasi suçlularının tıkılması 1919 yılının ilk günlerinde başlamıştır. F.O. 371-4173-42442 Web'den F.O.E. İstanbul 7-4-1919 No 481 ek listeler. 5 Ocak 1919'da Kırklareli Mutasarrıfı Hilmi Bey İstanbul'da tutuklanıp Bekir Ağa Bölüğü'ne yollanır. Ertesi gün Çorum Jandarma Komutanı Mehmet Tevfik Bey, Trabzon Gümrük Memuru Mehmet Ali Bey ile tüccarlardan iki kişi daha tutuklanır. 7 Ocak günü İngiliz Yüksek Komiseri Osmanlı Dışişleri Bakanı ile görüşür. Türk savaş suçlularının cezalandırılmalarını ister. İyi niyet yetmez, sonuç bekliyoruz der. F.O. 371-4172-12905 Kalktorp'tan F.O.'ya Şifretel İstanbul 7-1-1919 No 34'de 1335 Aynı gün Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey İstanbul'da tutuklanıp Bekir Ağa Bölüğü'ne yollanır. Bu genç mülkiye amiri birkaç ay sonra Ermeni yalancı tanıklarının sözlerine dayanan Düzmece Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce idama mahkum edilerek Bayezid Meydanı'nda asılacaktır. 13 Ocak günü 3 sivil memurla bir teğmen Bekir Ağa Bölüğü'ne yollanır. Derken tutuklamalar daha yüksek görevlilere sıçrar. 14 Ocak'ta eski Sivas Valisi Sabit Bey, 18 Ocak'ta eski Musul Valisi Mehmet Memduh Bey, 21 Ocak'ta yine eski Sivas valilerinden Ahmet Muammer Bey tutuklanırlar. Onları 30 Ocak günü eski Bursa Valisi Ali Osman Bey'in Bekir Ağa Bölüğü'ne yollanması izler. Arada 5 kişi daha yakalanıp Bekira bölüğüne yollanmıştır. Bugünlerde Sadrazam Tevfik Paşa çok sayıda insan yakalattığını övünürcesine İngiliz Yüksek Komiserliğine bildirir. Vahdettin'in İçişleri Bakanı ise Ermeni sürgününden sanık 60 kişilik bir kara liste hazırlattığını, bu kimseleri ani bir baskınla yakalatacağını Amiral Kaltorp'a anlatır. 30 Ocak günü Amiral Kaltorp Malta valisine şunları teller. Türk makamları mütareke hükümlerinin uygulanmasına karşı gelen eski hükümet taraftarlarını Kırım'a, tutsaklara karşı gaddarlığa adları karışan gibi kişileri tutuklatmaya başladılar. Bu kimselerden bazılarının emin bir yerde hapsedilmeleri bakımından Türkiye dışına gönderilmeleri gerekirse bunları Malta'ya kabul etmek için terdibat alabilir misiniz? Yüzlerce kişinin adları karıştığı için kesin sayı henüz belli değilse de sürülmeleri gerekeceklerin 50-60 kişiyi aşacağını sanmam. Dışişleri Bakanlığı'na bilgi veriyorum. F.O. 371-4172 16.731 Kaltorp'tan Malta Valiliğine ve F.O.'ya şifretel çok acele İstanbul 31.1919 No. 212. İngiliz Yüksek Komiseri Bekir Ağa bölüğünün hemen her gün yeni yeni sanıklarla dolmasını sevinçle karşılar. Padişah hükümetinin tutumunu pek memnuniyet verici gördüğünü Londra'ya bildirir. Türk hükümetinin tutuklamalara başlayarak giriştiği hareket pek memnuniyet verici. Bunun çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyerek sözlü olarak hareketi onayladığımı bildirdim. İçişleri Bakanı'na yeni adlar vermek niyetindeyim. Liste daha tamamlanamadığı için tutsaklara gaddarca davrananların bize teslim edilmelerini henüz resmen istemedim. Ne yazık ki hükümetin tutuklama niyeti dışarıya sızmış, suçlu kişilerin çoğu saklanmıştır. Padişahın desteğiyle ayakta durabilen bugünkü hükümetin güçsüzlüğünü tamamen kabul ediyorum. Bu arada aleyhimizde bir takım akımlar gelişmektedir. Bunun sonucu olarak kesinlikle bize karşı bir hükümet iş başına gelebilir. Anadolu İngiliz askeri bölgesi içinde kalmaktadır. Ama Anadolu'da şimdilik kuvvetimiz yok. Müttefiklerin Türkiye'de askeri nüfuz bölgelerinin saptanması için 3 Aralık 1918 günü Londra'da İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcileri arasında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Trakya bölgesinin Fransız generali François d'Esperey'in sorumluluğu altında olması, İngiliz generali Milne komutasındaki kuvvetlerin ise Kafkasya'ya ve başka yerlere kaydırılması kararlaştırılmıştır. İngiltere Savunma Bakanlığı bu belirsiz karara dayanarak bütün Anadolu'nun İngiliz askeri nüfuz bölgesinde olduğuna karar vermiştir. Asya Türkiye'sinde İngiliz Başkomutanlığı'nın müttefiklerine danışmadan her türlü kararı alabileceği belirtilmiştir. Gerekçe olarak da Çanakkale Savaşı dışında 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye ile yalnız İngiltere'nin savaştığı, mütarekenin de müttefikler adına yalnız İngiliz temsilciliğine imzalandığı belirtilmiştir. F.O. 371-4172 18.630 War Office'den Foreign Office'e gizli yazı 2-2-1919 No. 0152 4949 M.I.2. İngiltere, Türkiye'den aslan payını kapmak niyetindeydi. Buna müttefiklerini ortak etmeye yanaşmıyordu. Anadolu, İngiliz askeri bölgesidir, deniyordu. Ancak daha sonra Anadolu'da başlayan Türk Milli Hareketi üzerine İngiltere fikir değiştirmeye başlayacak, müttefiklerini de Anadolu'daki badireye ortak olarak sürüklemek için uğraşacaktır. Bu bakımdan şimdiki Türk hükümetiyle özellikle de bize dayanmak istediğine inandığım padişah aracılığıyla iş görmemiz her zamandan daha fazla gereklidir sanırım. Bunu yapabilmemiz için kendilerine bizzat cesaret vermemiz gerek. Tutuklamaların padişahla İçişleri Bakanı'nın eseri olduğu kanısındayım. Dışişleri Bakanı bizim resmen istekte bulunmamıza değin tutuklamaları geciktirmekten yanaydı. Şimdiye kadar gerçekten önemli 40 kadar kişi tutuklanmış bulunmaktadır. F.O. 371-4172 17.682 Kaltorp'tan Foreign Office'e şifretel 31.1919 No. 230. Bekir Ağa bölüğünün 1919 yılı Ocak ayı bilançosu kısaca budur. 40 kadar önemli tutuklu, ikinci derecedeki tutukluların ise sayısı belli değil ve bu henüz bir başlangıçtır. Vali Doktor Reşit 25 Ocak 1919 günü Bekir Ağa bölüğünde bir olay patlak verir. İlk tutuklulardan eski Diyarbakır valisi Doktor Reşit Bey cezaevinden kaçmayı başarır. Olaya büyük siyasi önem verilir. Ermeni sürgününden sanık olarak yakalanan Doktor Reşit Bey ilk ittihatçılardandı. Daha tıbbiye sıralarındayken gizli ihtilal örgütüne katılmış, Abdülhamit'in hışmına uğramıştı. Meşrutiyet ilan edilince asıl mesleği doktorluğu bırakarak politikaya atılır, idareciliği seçer. Vali olarak Diyarbakır'a gönderildiği zaman orada Ermeni ihtilal kazanının patlama noktasına vardığını görür. Van vilayeti ile Bitlis vilayetlerinin yarısı Rus işgaline düşmüştür. Bölgede halk heyecan içerisindedir. Yerli Ermeniler silahlı örgütlüdürler. Korkunç bir ihtilal ya da ihanet hazırlığını tamamlamışlardır. Vali bilinçli ve ülkücüdür. Evlerde aramalar yaptırır. Kendi deyimiyle bir orduyu havaya uçurmaya yetecek kadar silah ve cephane ele geçirir. Ermenilerin Yaman ihtilal örgütünü gözleriyle görür. Bu örgütü olduğu gibi bırakırsak çok geçmeden Anadolu'da Türk'ü mumla arayacağız diye düşünür kendi kendine. Hey Doktor Reşit der. Ortada iki olasılık var. Ya Ermeniler Türk'ü temizleyecekler ya da Türkler tarafından temizleneceklerdir. 1915'te tehcir kanunu çıkarılıp Ermenileri Anadolu dışına sürme emri gelince de Vali Doktor Reşit Bey Diyarbakır bölgesinde bu buyruğu şevkle uygular. Bunu Anadolu'yu kurtarmak inancıyla yapar. Doktor Reşit'in intiharı yakın tarihimiz cilt 2 sayfa 339-341 Doktor Reşit Bey ve hatıraları yakın tarihimiz cilt 3 sayfa 333-335 363-365 Ocak 1919'da İstanbul'da yakalanıp Bekir Ağa bölüğüne gönderilir. Ama bu eski ittihatçı kaçmanın bir yolunu bulur, ilk kez o ünlü cezaevinin çemberini kırar. İngiliz istihbaratına göre Reşit Bey, Kos'taki Boyacı adlı ve Rum asıllı bir İttihat ve Terakki ajanının yardımıyla hapisten kaçmıştır. F.O. 371-4172-20443 Türk kaynaklarına göre ise tanıdık bir mutasarrıfın oğlu tarafından kaçırılmıştır. Yakın tarihimiz cilt 2 sayfa 340. Ne olursa olsun kaçışı İttihatçıların başarısıydı. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri idam ettirmeyi umduğu Doktor Reşit Bey'in Bekir Ağa bölüğünden kaçtığını duyar duymaz küplere biner. Baş tercümanı ve ikinci müsteşarı Mr. Ryan'ı hemen Sadrazam Tevfik Paşa'ya yollar. Bunu şöyle anlatır. Ermeni kırımına en çok karışmış ve Türk hükümetince yakalanmış olan eski Diyarbakır valisi Reşit Bey 25 Ocak günü cezaevinden kaçtı. Bunu duyar duymaz hemen Mr. Ryan'ı Sadrazam'a gönderdim ve şunları söylettim. Olayı pek vahim görmekteyim. Bu yalnız Türk hükümetine karşı değil, aynı zamanda İtilaf devletlerine karşı bir meydan okumadır. Ermeni kırımı İngiltere'de duyulduğu zaman İngiliz devlet adamları ilgili kişilerin sorumlu tutulacaklarını uygar dünyaya vaat etmişlerdi. İngiliz hükümeti sözünü yerine getirmeye kararlıdır. Reşit Bey'in kaçışını küçük memurların gevşekliğine bağlamak yararsızdır. Bu bir Türk oyunudur. Hükümet üyelerinin kendileri de sorumluluktan kurtulamazlar. F.O. 371-4172 16.321 Kaltort'tan Foreign Office Şifretel İstanbul 28.1919 No. 203 Amiral Kaltorp aynı telgrafın gizli bölümünde Sadrazam'la İçişleri Bakanı'nın Reşit Bey'i yeniden yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını Londra'ya anlatır. Padişahın gittikçe ürkekleştiğini, kendisini desteklemek gerektiğini de söyler. İBİ'de İtilafçı İstanbul basını da Doktor Reşit Bey'in kaçışını İttihat ve Terakki'nin bir tertibi olarak görür. Hükümete karşı saldırıya geçer. Sorumluların en sert biçimde cezalandırılmalarını ister. İstanbul polisi seferber edilir. Reşit Bey'in deyimiyle Ermeni tazıları da polise katılır. Bu sıkı arama sırasında Reşit Bey dost bildiği kimselerin evlerinde pek barınamaz. Anadolu'ya geçmek ister ama bu düşüncesini gerçekleştiremez. Dostları kendisine teslim olması için öğüt verirler. Sinir krizleri geçirir adeta. Saklandığı evden dışarı çıkar, Beşiktaş tarafına tanınır. İçlerinde Ermenilerin de bulunduğu polisler peşine düşerler. Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki bayırda etrafını sararlar. Reşit Bey yakalanacağını anlar, beynine bir kurşun sıkarak yaşamına son verir. Cebinde vasiyetname niteliğinde şu mektup vardır. Pek sevgili refikam ve çocuklarım, firarımdan dolayı Muhafız Paşa ile polis müdürü bütün şiddet ve kuvvetleriyle beni arıyorlar. Ermeni tazıları da bunlara iltihak etmişlermiş. Gayretsiz ve hissiz bazı dostlarımın ihmali programımı sekteye uğrattı. Utanmadan teslim olma gerekliliğini tavsiye ediyorlar. Neticeyi karanlık görüyorum. Yakalanıp hükümetin oyuncağı, düşmanlarımın eğlencesi olmamak için son dakikada intihar etmek fikrindeyim. Revolverim bir dakika yanımdan ayrılmıyor ve hazırdır. Hayatımın bence hiçbir kıymeti kalmadı. Bir müsait vakitte milletime son vazifemi yapar ve hayatımın bakiyesini tamamıyla size hasr ve tahsis ederim ümidiyle yaşamak isterdim. Ne çare, her istenilen olmadı. Sizi milletim için ihmal ettim. İstikbalinizi düşünemedim. Herkes beni Ermeni malıyla zenginleşmiş biliyor. Halbuki sizi temin maişetten aciz bırakıyorum. Bu da talihin bir cilvesi. Nakleden C. Bayar, ben de yazdım, cilt 5, sayfa 1524. İngiliz Yüksek Komiseri Doktor Reşit Bey olayının böyle bir dramla sonuçlanmasından memnun kalır. İttihatçıların padişah hükümetine ve itilaf devletlerine meydan okumaya kalkışmaları çabucak boşa çıkarılmıştır. Padişah hükümeti, Amiral Kaltorp'a verdiği sözü tutmuştur. Kaçak sanık, sıcağı sıcağına, sıkı sıkıya aranmış ve sonunda kıstırılmıştır. Arama biraz gevşek tutulmuş olsaydı, Doktor Reşit Bey Anadolu'ya geçip kurtulabilirdi. Buna fırsat verilmemiştir. Amiral Kaltorp'un Bab-ı Ali üzerindeki baskısı boşa gitmemiştir. Bir ittihatçı, bir savaş suçlusu yok edilmiştir. Doktor Reşit Bey'in padişah sırtlarında bir at hayvanı gibi kovalanması ve intihara zorlanmasıyla öteki savaş suçlularına da bir ders verilmiş olduğu düşünülür. Bekir Ağa bölüğünden kaçmayı başarsalar bile yine de onlara kurtuluş yoktur. Eninde sonunda yakalanacaklar, cezalarını bulacaklardır. Kaltorp Londra'ya şunları teller. Tutuklamaların etkisi her bakımdan fevkalade oldu. Hiç değilse İstanbul'da İttihat ve Terakki Komitesi'nin yıldırıldığını sanıyorum. Reşit Bey 6 Şubat'ta tekrar yakalandı ve onun üzerine intihar etti. F.O. 371-4172 23.004 Kaltorp'tan Foreign Office'e şifretel 9-2919-0289. Vali Doktor Reşit Bey'in intiharıyla, Türkiye karşı kan davası güden padişah hükümetiyle İngiltere'ye İstanbul'da ilk kurban verilmiş olur. Ama kan güdücüler birkaç kurbanla yetinmek niyetinde değillerdir. Kara listeler. 1919 yılının Ocak ayından başlayarak İngiliz durmadan kara listeler hazırlar. Kara liste, blacklist deyimi, saptayabildiğimiz kadarıyla ilk kez 17 Ocak 1919 günü resmen kullanılmaya başlanmıştır. Bundan önce de İngilizlerin suçlu Türkler listeleri hazırladıkları görülmüştür ama bunlara resmen kara liste adı verilmemiştir. Paris Barış Konferansı'nda Mr. Balfour'un yardımcılığını yapan Louis Malle, 17 Ocak'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı gönderir. Ermeni Kırım'ından, Ermenilere, Rumlara, Hristiyan Nestorilere zorbalıktan, savaş tutsaklarına kötü davranmaktan sanık Türklerin cezalandırılacaklarını bildirir. Sevr Anlaşması'na maddeler konacaktır. Bu bakımdan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca kara listeler hazırlanmasını önerir. Böyle listelerin arşivlerde bulundurulmasının arzu edildiğini bildirir. F.O. 371-4172 11461 Louis Malle'den Sir R. Graham'a F.O. yazı Paris 17-1919. Bundan sonraki günlerde kara listelerin hazırlanması hızlanır. Türkiye'de, Irak'ta, Kafkasya'da, Mısır'da görevli İngilizler suçlu listeleri hazırlamak üzere seferber olmuş gibidirler. İngiliz savaş tutsaklarına kötü davrananlarla ilgili listeler İngiliz Başsavcılığının savaş tutsakları dairesine iletilir. Öteki suçlularla ilgili listeler daha çok Türkiye'deki İngiliz Yüksek Komiserliğinde, İngiliz Başkumandanlığında toplanır. Bu makamlar kendi başlarına listeler hazırlarlar. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğinde kara liste hazırlamakla görevli bir şube vardır. Ermeni Rum Şubesi, Armenian Greek Section adını taşır. Türkler aleyhinde ihbarlarda bulunmaları için Ermenilere, Rumlara hatta İngilizce Türklere karşı yeşil ışık yakılmıştır. Azınlık örgütleri, Ermeni Patrikhanesi, İngiliz Muhipler Cemiyeti, kara listeler hazırlanmasında İngilizlere yardımcı olurlar. İngilizlere ihbarlar yağar. Bunların büyük çoğunluğu pek saçma sapan şeylerdir ama İngilizlerce resmi işleme konur. Mütareke döneminde yüzlerce Türk'ün canını yakan kara listeler çoğunlukla İngiliz Yüksek Komiserliği içindeki Ermeni Rum Şubesince hazırlanmıştır. Bu şubeden çıkan listelerle yüzlerce Türk Bekir Ağa bölüğüne tıkılmış, Malta'ya sürülmüş, sıkı yönetim mahkemelerinde süründürülmüştür. Yaptığı uğursuz iş bakımından Ermeni Rum Şubesi Türkiye içinde bir çeşit İngiliz Gestaposu gibidir. Bu şubenin çalışmaları konusunda az bilgi vardır. Amiral Kaltorp bir raporunda şubenin çalışmaları ile ilgili olarak özetle şu bilgileri verir. Ermeni Rum Şubesi iki çeşit fiş tutar. Kişi fişleri, olay fişleri. Kişi fişlerinde 600-700 suçlu Türk'ün adları bulunmaktadır. Kişilerle ilgili ihbarlar, bilgiler kısaca bu fişlere işlenir. olay fişlerinde suç olayının yeri, buna karışanların adları bulunur. Bütün bilgiler İstanbul'da Ermeni Haberleri Bürosu'ndan ya da İstanbul dışındaki Ermenilerden toplanır. Şubenin kendisi ancak pek seyrek durumlarda mahkeme önünde tanıklık edebilir. Mahkemelere ifade verebilir. Ama mahkemelere kimlerin tanıklık edebileceklerini gösterir. Şube dışarıyla ilişkisini Ermeni Haberler Bürosu aracılığıyla sağlar. Öteki haber kaynaklarıyla doğrudan doğruya ilişki kurmaz. Şube suçlu kişilerle ilgili fişlerinin sayısını çok arttırabilir. F.O. 371-4174, 118-377 Kaltorp'tan Foreign Office'e rapor, İstanbul 1-8-1919, No. 1364-5056-14. Bu şubeden başka İngiliz askeri haber alma örgütü de kara listeler hazırlar. 1919-1920 yıllarında İngiliz makamlarının Türk hükümetine verdikleri kara listelerin bir bölümü yüksek komiserlikçe, bir bölümü de İngiliz askeri makamlarınca hazırlanmıştır. Ermeni Rum Şubesi İngiliz baş tercümanı ve yüksek komiserliğinin 2 numaralı adamı Andrew Ryan'a bağlıydı. Ryan 1899-1914 yıllarında 15 yıl Türkiye'de görev yapmış ve mütarekeden sonra yeniden Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de İngiliz ajanları ağının iplerini elinde tutan kişiydi. Alçak bir entrikacı olarak biliniyordu. İngiliz belgelerinde Türkiye'de en çok nefret edilen kişi olarak adı geçer. F.O. 371-5480. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra artık Türkiye'ye sokulmayacak olan Ryan, mütarekede Türklere en çok kötülük eden İngilizlerden biridir. Kara listelerin çoğunu Ryan hazırlatmıştı. Kara listelerin hazırlanmasında hiçbir ölçü yoktur. Sorumsuz kişilerin akıl dışı iftiraları kara listelere dayanılarak yapılır. Söz gelişi Doktor Sironyan adlı bir Ermeni, Türklerin Kut el Amara'da İngiliz tutsaklarına yaptıkları sözde zulümleri ihbar ederken, 23 as subayla birçok erin sünnet edildiklerini ileri sürer. Aynı muhbir, Ali İhsan Paşa'nın Ermenilerden 120 araba dolusu nadide halı toplatıp İstanbul'a yolladığını, bunların paralarıyla kendisine Bebek'te 2 yalı satın aldığını ileri sürer. Marshal Allenby, Ali İhsan Paşa'nın suçunun sadece mütareke hükümlerine direnmek olduğunu yazar. There is no charge preferred against Ali İhsan Paşa. He merely assumed an attitude of obstruction. Allenby to War Office, şifre 215-1919, No. 2455. Bu saçma sapan iftiralar İngiltere Bakanlar Kurulu'na çıkar ve İngiliz devlet adamları Türklerin İngiliz savaş tutsaklarını sünnet ettikleri laflarını ciddiye alırlar. Mr. Chamberlain, bunlar korkunç şeyler diye yazar. Lord Curzon, Türklerin elinde tutsak kaldıktan sonra serbest bırakılmış İngiliz askerleri arasında soruşturma açıldığını Mr. Chamberlain'e bildirir. F.O. 371-4172, 31-315, Kaltorp'tan Foreign Office'e yazı, İstanbul 9-2-1919, No. 143-1068. Zaman bakımından da hiçbir ölçü tanınmaz. Türklerin işledikleri sözde suçlar çok gerilere götürülür. Birinci Dünya Savaşı ya da mütareke dönemleriyle sınırlı kalmaz. Musul'daki İngiliz siyasi temsilcisi Mr. A.W. McDowell, 40 yıl kadar önceki suçları da kara liste hazırlamak için kullanır. Birinci Dünya Savaşı'ndan 31 yıl önceki suçları sıralar. Bu saçma rapor resmi işleme konur. Paris Barış Konferansı'na kadar gider. İstanbul'daki İngiliz haber alma yüzbaşısı H.A.D. Hoyland, 311 kişilik bir kara liste hazırlar. Balkan Savaşı sırasında suç işlemiş olanları da bu listeye geçirir. 1913 başında yapılan Babı Ali baskını suçundan dolayı 100 kişi kara listeye alınmıştır. 50 subay, 21 sivil, 7 mebus, 4 ayan, 8 ittihatçı lider, 6 polis görevlisi, 2 doktor ve 2 hukukçu Salt Babı Ali baskınına karıştıkları için suçlu listesindedirler. F.O. 371-4173, 58-111, Hoyland'dan İstanbul İngiliz İstihbarat Merkezi'ne 28-2919, No. 2630. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İstanbul'da yapılmış bir hükümet darbesiyle İngilizlerin ilgisi nedir diye sorulabilir. Türkiye ile İngiltere o tarihte savaş halinde bile değillerdi. Darbe Türkiye'nin bir iç işidir. İngilizlere ya da Hristiyan azınlıklara karşı bir eylem de söz konusu değildir. Ama İngilizlerin kara listelerinde mantık, hukuk aramak boşunadır. Önemli olan Türkiye'den kalburüstü kişileri cezalandırıp Türk ulusunu boyunduruk altına almaktır. Atatürk kara listede. İngilizlerin kara liste furyasından Mustafa Kemal Paşa da kurtulamaz. Daha Samsun'a çıkışından 80 gün önce Mustafa Kemal Atatürk, İngilizlerin kara listesine girmiştir. İngiliz haber alma subayı Yüzbaşı Hoyland'ın hazırladığı 28 Şubat 1919 günlü büyük kara listede Mustafa Kemal Paşa'nın da adı vardır. Paşa'nın adı İstanbul'da bulunan ve azledilip sürülecek kişilerin başında yer almaktadır. Onun arkasından başka kişilerin adları da sıralanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cevat Bey Gürer, Yarbay Kel Ali Çetinkaya, Halil Paşa Killi, Kazım Karabekir Paşa, İsmet Bey İnönü ve daha birçok Türk subayının adları geçer. Bu kara liste İstanbul'daki İngiliz haber alma merkezinden Londra'ya askeri haber alma başkanlığına yollanmıştır. Oradan 12 Nisan 1919 günlü bir yazıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na iletilmiştir. Bu belgelerin metnini kısmen daha önce yayınladık. Bakınız Bilal Nevşimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Basım Evi Ankara 1973, sayfa 3-4. Atatürk'ün Anadolu'ya geçmeden önce, aylarca önce, İngilizlerin kara listesine geçirildiği halde nasıl olup da tutuklanmadan, sürülmeden kalabildiği sorulmaya değer. Bu konuda belgelere dayanarak kesin bir şey söylemek zordur. Görülen şudur ki İngilizler yazışmalarla çok zaman kaybetmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının da adlarını kapsayan kara liste İstanbul'dan Londra'ya gönderilinceye kadar epeyce zaman geçmiştir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ise hazırlandıktan 1,5 ay sonra ulaşmıştır. Sonra o günlerde İngilizler o kadar çok kara listeler hazırlamışlardır ki listelerdeki bütün sanıkları bir anda yakalamak olanaksız denecek kadar güçtü. Hangi listeden işe başlayacaklarını, önce kimleri tutuklayacaklarını adeta şaşırmış gibidirler. İngiliz tutsaklarına kötü davranmaktan sanık kişilere öncelik vermişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir suç ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Paşa ayrıca söz gelişi Ali İhsan Paşa, Yakup Şevki Paşa gibi mütarekenin uygulanmasına direnmek suçu ile mimlenen komutanlar arasında gözükmemektedir. Mütareke döneminin daha ilk günlerinde cepheden ayrılarak İstanbul'a gelmiş bulunmaktadır. İngiliz askeri makamlarının dikkatleri İstanbul'da vekalet emrinde bulunan bir paşadan ziyade cephelerde silahsız direniş gösteren komutanlara dönüktü. Mustafa Kemal Paşa'dan daha önce tutuklanması gereken komutanlar vardı. Mustafa Kemal Paşa tanınmış İttihatçılar arasında da gözükmemektedir. İngilizler ise öncelikle İttihatçıları yakalatmaya çalışıyorlardı. Sonra unutmamak gerekir ki İstanbul henüz resmen işgal edilmemişti ve İngilizler İstanbul'daki tutuklamaları Türk makamları aracılığıyla yürütüyorlardı. İstanbul polisi de öncelikle İttihatçıların peşindeydi. Mustafa Kemal Paşa o nazik günlerde büyük bir taktisyen olarak davranmıştır. Damat Ferit Paşa'ya güven vermeyi başarmıştır. Hatta İngilizlerin kuşkularını kısmen giderebilmiştir. Bütün bunlar Atatürk'ün birkaç aylık nazik dönemi tutuklanmadan atlatabilmesine ve Anadolu'ya geçebilmesinde rol oynamıştır denebilir. 5. ayrımın sonu, sayfa 76.